Üçüncü ayrım, hastane, Arthur Hailey, sayfa 30. Önce O'Donnell Thomas Eldy'yi göremedi. Sonra Thomas Eldy kendisini çağırdı. Bu taraftan Kent. Geniş odanın öbür ucunda aşağı yukarı bütün iş saatlerini başında geçirdiği çalışma masasının uzağındaki başka bir masaya eğilmişti hastane yöneticisi. Önüne taslaklar ve planlar yayılmıştı. O'Donnell kalın alanın üzerinde ilerledi ve Thomas Eldy'nin önündekilere bir göz attı. Uyanıkken düş mü görüyorsun Harry? Taslaklardan birine dokundu. Biliyor musun, şurada hastanenin doğu kanadının en üst katında sana bir bölüm yaptırabiliriz. Ben razıyım dedi Thomas Eldy gülümseyerek. Bunun gerekli olduğunu yönetim kuruluna kabul ettirmen şartıyla. Çerçevesiz gözlüklerini çıkardı ve düşünceli camlarını silmeye koyuldu. İşte şu yeni bölüm. O'Donnell planda geliştirilmiş şekliyle 3 eyalet hastanesinin alacağı şekli taslakta inceledi. Yapılması düşünülen binalarda hemşireler için yeni bir yurdun bulunacağı koca bir kanat da yer alıyordu. Kent Thomas Eldy'ye döndü, ne var ne yok. Hastane yöneticisi yeniden gözlüklerini takmıştı. Bu sabah Orden'le aramızda bir konuşma geçti. Burlington'ın ikinci büyük döküm fabrikasının sahibi olan Orden Brown hastanenin de yönetim kurulu başkanıydı. Sonra
inşaat fonu için Ocak ayında $500,000 ayırabileceğinden emin. Bu da gösteriyor ki Mart ayında temeli atabileceğiz.
Ya diğer $500,000? Orden geçen hafta bunun için Aralık ayına kadar beklememiz gerektiğini söyledi. Bunda bile diye düşünüyordu başkan iyimserlik eğiliminde.
Biliyorum dedi Thomas Eldy ama fikir değiştirdiğini sana bildirmemi istedi. Dün belediye başkanıyla yeni bir görüşme yapmış. İkinci $500,000 yazın sağlayacaklarına ve kampanyayı sonbaharda parlak bir şekilde kapayacaklarına kesinlikle inanıyorlar.
Bu iyi haber.
O'Donnell kuşkularından vazgeçmeye karar verdi. Orden Brown bu kadar ileri gittiyse işin içinden çıkacak demekti. Thomas Eldy hesaplı bir kayıtsızlıkla devam ediyordu. Ha bir dakika, Orden ve belediye başkanının gelecek çarşamba valiyle randevuları var. Bu yardımın artacağına inanmamız gerektiği görüşündeyim.
Bu kadar mı dedi O'Donnell hoşnutluğunu göstermeden.
Sevineceğini sanmıştım diye karşılık verdi Thomas Eldy.
Sevinmekten de öte, bir bakıma şimdiye kadar bir görüş, bir hayal olan şeyin gerçekleşmesine doğru ilk adımın atıldığını söyleyebilirdi. 3 eyalet hastanesine geldiğinde 3,5 yıl önce başlayan bir hayal. Gariptir, insan bir yere nasıl da alışabiliyordu. Harvard'ın tıp fakültesinde okuduğu sıra ya da sonraları Columbia Presbyterian'da çalışırken bir taşra hastanesinde günlerini tamamlayacağı Kent O'Donnell'a söylenince acı acı gülerdi. Cerrahi ve tıp bilgisini artırmak için Londra'da Bart'ın yanına gittiğinde John Hopkins ya da Massachusetts General gibi ünlü hastanelerden birinin genel kurmayı arasında yer almayı düşünüyordu. Edindiği bilgiyi de istediğini seçebilirdi ama karar verecek zamanı bulamadan Orden Brown onunla görüşmek için New York'a gelmiş ve Burlington'la 3 eyalet hastanesini ziyaret etmesi için kandırmıştı. Gördükleri kenti dehşete düşürmüştü. Hastane araç gereç yönünden acınacak durumdaydı. Bakımı ihmal edilmişti. Çalışması düzensizdi. Birkaç kişinin dışında doktorlar şaşırtıcı bir yetersizlikteydi. Genel tıp ve cerrahi bölümlerinin başındaki şefler yıllardan beri aynı işi yapıyorlardı. Tek hedeflerinin bu tatlı durumu mümkün olduğu kadar devam ettirmekti. O'Donnell bunu kolaylıkla anlamıştı. Hastane yöneticisi, müdürler kurulu ve doktorlar arasında gerçek bir şef, yeteneksiz bir bunaktı. Stajyerlerin yetiştirilip çalıştırılması sorunu yıllar öncesinde kalmış bir anıydı. Hiçbir araştırma bütçesi yoktu. Hemşirelerin yaşama ve çalışma koşulları orta çağdan kalmaydı. Orden Brown hiçbir şeyi gizlemeden ona hepsini göstermişti. O'Donnell akşam yemeğine kalmayı kabul etmişti. Daha sonra gece uçağına atlayıp New York'a dönmeyi düşünüyordu.
İyice tiksinmişti. Bir daha ne 3 Eyalet Hastanesi'ni ne de Burlington'u görmeyi diliyordu. Orden Brown'un evindeki yemek sırasında bütün Burlington'ın görülebildiği tepeye tünemiş evde duvarları halı kaplı olan yemek odasında hikaye ona anlatıldı. Olağanüstü yanı bulunmayan bir hikaye. 3 Eyalet Hastanesi eskiden tıptaki gelişimi yakından izleyen, çağdaş koşullara uyan ve bulunduğu eyaletin en değerli hastanelerinden sayılan bir yerdi. Sonra şartlarını yeterli görmüş, kendini kolaylığa, gevşekliğe bırakmıştı. Yaşı oldukça ileri bir sanayici olan yönetim kurulu başkanı sorumluluğunu başka birine sık sık yıkmaya alışmıştı. Yılda verilen birkaç davet dışında hastaneye uğradığı yoktu. Yönetimin disiplinden yoksun oluşu personelin bütün kaplarına yayılmıştı. Çeşitli bölüm şefleri yıllardan beri iş başında ve her türlü değişikliğe düşman kişilerdi. Emirlerine verilen genç adamlar önceleri sinirlenmiş, sonra pek çok şeyden yoksun bırakıldıklarına, haklarının yendiğine karar vererek başka yerlere göçmüşlerdi. Sonunda hastanenin önü öyle bir noktaya varmıştı ki yetenekli gençler burada çalışmayı akıllarına getirmiyorlardı bile. Bu da daha değersiz olan diğerlerinin onların yerlerini almalarını sağlamıştı. O Donald'ın sahneye çıktığı sıra durum buydu. Tek değişiklik Orden Brown'ın yönetim kurulu başkanlığına getirilmesi olmuştu. 3 ay önceki eski başkan ölmüştü çünkü. Etkili bir grup Brown'a eski başkanın yerine geçmeye ikna etmişti. Aslında oy birliği de seçilmemişti bu göreve. Eskilerin bir bölümü yıllardan beri yönetim kurulu üyeliği yapan Eustace Swain'in adaylığını öne sürüyordu. Ama çoğunluk oyunu Brown'a vermişti. O da şimdi 3 eyaletin çağdaş düzeye getirilmesi için fikirlerinden bazılarını yönetim kurulu üyelerine kabul ettirmeye çalışıyordu. Bu mücadele akıntıya karşı kürek çekmek gibi bir şey oldu. Kuruldaki tutucu kişilerle hastanenin yaşlı doktorları arasında bağlılık tamdı. Bunların sözcülüğünü de Eustace Swain yapıyordu. Birlikte her türlü yeniliğe sağlam bir şekilde karşı koyuyorlardı. Brown temkinli ve diplomatça davranmak zorunda kalıyordu. Sağlamak istediği şeylerden biri de hastane yönetim kurulu üyelerinin sayısını arttırmak, buraya yeni ve daha çalışkan üyeler sokmaktı. Burlington'ın en genç iş adamları arasından bir seçim yapılmasını teklif etmiş ama tüm üyeler kendisini desteklemediklerinden bu tasarı şimdilik geri bırakılmıştı. İstese Orden Brown, O'Donnell'a büyük bir açık yüreklilikle anlattığı gibi kesin bir hesaplaşmaya gider ve dilediği gibi davranırdı. Gücünü yönetim kurulunun birkaç yaşlı ve işe yaramaz üyesinin atılmasında kullanırdı. Ama kısa vadeli bir politika olurdu bu. Çünkü bunların büyük çoğunluğu çok zengin, yaşlı erkekler ve kadınlardı. Hastanede koruyucuları öldüğünde eline geçecek yüklü bağışlara şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Yenilgiye uğratırlarsa ilgililerden bazıları vasiyetnamelerini değiştirebilirler ve mirasçıları arasından hastaneyi çıkarıverirlerdi. Bir sürü şubesi bulunan büyük bir mağazanın tartışılmaz imparatoru olan Eustace Swain bunun pekala gerçekleşebileceğini ima etmişti bir keresinde. Dolayısıyla da Orden Brown'un diplomatça ve temkinli davranmasının zorunluluğu ortaya çıkıyordu. Yine de bir takım gelişmeler sağlanmış, bu adım yönetim kurulu çoğunluğunun başkanı onaylamasıyla atılmıştı. Cerrahi bölümünün başına getirilecek yeni bir şefle bağlantı kurmasına izin verilmişti. Bu nedenle yanaşmıştı O'Donnell'a. Yemekten sonra O'Donnell başını sallamıştı. "Korkarım bu iş bana göre değil." "Belki değil," cevabını vermişti Brown, "ama beni sonuna kadar dinlemenizi isterdim." Zengin bir ailenin çocuğu olduğu halde mesleğinin bütün aşamalarından geçmiş, iyi bir sanayici olana kadar çıraklık, atölye işçiliği, idari memurluk yapmış, öğrenmesi gereken her şeyi öğrendiğinde döküm fabrikasının genel müdürlük koltuğuna yerleşmişti. Üstelik ikna yeteneği yüksek bir insandı, insanları da iyi tanıyordu. İşçilerle birlikte çalıştığı yıllar yargılarını sağlamlaştırmıştı. Belki bu nedenle 3 Eyalet Hastanesi'ni içine gömülmekten olduğu balçıktan kurtarmayı kabul etmişti. Ama nedeni ne olursa olsun birlikte geçirdikleri birkaç saat Kent'i bu adamın kendini hastaneyi kurtarmaya adadığına inandırmıştı. ''Buraya gelseydiniz'' demişti sonunda Brown. ''Size peşinen hiçbir söz vermezdim. Yalnız dilediğiniz gibi çalışabileceğinizi söylerdim. Ama yapmak ve elde etmek istediğiniz her şey için büyük bir mücadele vermeniz gerekirdi.'' Direnmeyle siyasi manevralarla karşılaşır, düşmanlık kin görürdünüz. Öyle yerler vardır ki buralarda size hiçbir yardımım dokunamazdı. Yalnız başınıza çalışmanız gerekirdi. Brown bir an susmuş, sonra tatlı bir sesle eklemişti. Sanırım bu işin tek iyi yanı, daha doğrusu sizin gibi bir adam yönünden tek iyi yanı, bir meydan okuma savaşı oluşudur. Hatta bir adamın karşılaşabileceği en açık ve en büyük meydan okuma oluşudur. O gece Orden Brown'ın hastane konusunda söylediği en son sözler bunlar olmuştu. Ardından başka şeylerden söz etmişlerdi. Avrupa'dan kısa süre sonraki seçimlerden, uzak doğuda uyanan milliyetçilik akımından, Brown çok yolculuk etmiş, çok şey görmüş ve çok şey öğrenmiş bir adamdı. Daha sonra konuğunu havaalanına kadar geçirmiş ve merdivenin dibinde el sıkışmışlardı. ''Tanıştığımıza çok sevindim.'' demişti Kent O'Donnell'da büyük bir içtenlikle aynı karşılığı vermişti ona. Sonra uçağa binmiş, Burlington'ı düşüncelerinden silmeye ve yolculuğunu öğretici, zenginleştirici bir deney saymaya karar vermişti. Dönüş yolunda bir dergi okumaya çalışmıştı. Kendisini ilgilendiren tenis birincilikleriyle ilgili bir yazı vardı ama kafası yazıyı almamakta diretiyordu. Durmadan üç eyalet hastanesini, orada gördüklerini, yapılabilecek şeyleri düşünüyordu. Birden yıllardan beri ilk kez tıp bilimine karşı kendi durumunu incelemeye koyulmuştu. Bütün bunların anlamı ne diye sormuştu kendi kendine. Nedir benim istediğim, vereceğim nedir? Sonunda ne bırakacağım ardımda? Evlenmemişti, muhtemelen artık evlenmeyecekti de. Birkaç aşk serüveni geçmişti başından, yataklı ve yataksız, ama uzun sürmemişti. Harvard'dan başlayan, Columbia Presbyterian'dan ve Bart'ın yanından geçen bu yol nereye varabilirdi? Birden cevabını vermiş bunun, Burlington 3 eyalet olduğunu anlamıştı. Kararı kesin, geri dönülmez şekilde alınmıştı, yönü belliydi artık. LaGuardia alanında uçaktan iner inmez Orden Brown'a bir telgraf çekmişti. Telgrafta sadece "Kabul ediyorum" deniyordu. O sıra gözleri hastane yöneticisinin masasındaki planlara dikili olan O'Donnell 3,5 yıl önceye dönüyordu. Orden işlerin kolay olmayacağını tahmin ederken haklıydı. Önceden kestirdiği bütün engellerle Kent karşılaşmıştı. Yine de yavaş yavaş bunların en büyükleri aşılmıştı. O'Donnell'ın gelişinden sonra önceki cerrahi bölümü şefi sessizce başka bir yere gitmişti. Kent çevresinde hastanenin düzeyini yükseltmek isteyen birkaç operatör toplamıştı. Birlikte cerrahi bölümünün kurallarını sertleştirmiş ve bunları uygulamak, sağlamlaştırmak için sarsılmaz bir beraberlik kurmuşlardı. Can çekişmek üzere bulunan bir teknik komite canlandırılmış, çalışmaya koyulmuştu yeniden. Bunun varlık nedeni cerrahi yanlışlıkların, özellikle de sağlıklı organların boş yere alınmasının tekrarlanmaması yolunda çalışılmasıydı. En yeteneksiz operatörlerin tatlı ama kesin bir dille, kendi yetenekleriyle bağdaşan işlerden başkasına bulaşmamaları rica edilmişti. Birkaç kasap apandisit ameliyatından başka işe yaramayan yeteneksiz kişi istifa ile resmen çıkarılma arasında bir tercih yapma durumuyla karşı karşıya bırakıldı. İşlerinden bazıları için bu yaşama koşullarının bozulmasına yol açtı ama aşağı yukarı hepsi mesele çıkarmadan ayrılma yolunu seçtiler. Aralarından biri daha önceki bir ameliyat sırasında hastasının bir böbreğinin alınıp alınmadığına bakmadan öbürünü de alıvermişti. Bu operatörün hastane kayıtlarından silinmesi basit olmuştu. Ama birkaç kişiyi çıkarmakta çok daha güçlük çekildi. Bölge Sağlık Kurulu'nda sert tartışmalar oldu ve hastanenin iki eski operatörü şu sıra müesseseyi dava ediyordu. Bu da mahkemede çetin münakaşalara yol açacaktı. Kaçınılmaz şekilde gazetelerde çıkacak yazılardan çekiniyordu. Bütün bu sorunlara rağmen O'Donnell ve peşinden gitme yolunu seçenler istediklerini yapmayı başarmışlardı. Personeldeki boşluk büyük bir özen ve dikkatle yeni, çok yetenekli, bazıları O'Donnell'ın üniversitesinden mezun ve onun tarafından inandırılıp Burlington'a yerleşmeye razı edilmiş kişilerle doldurulmuştu. Öte yandan hastanenin genel tıp bölümünün de başında yeni bir şef Dr. Chandler vardı. Eski yöneticilerle çalışmış ama çoğu kere onlara karşı çıkmış biriydi Chandler. İç hastalıkları uzmanıydı ve ara sıra hastane yönetimi konusunda O'Donnell'la görüşleri ayrılıyordu. Ama doktorların en yetenekliler arasından seçilmesinde uzlaşmaz bir tutumu vardı. O'Donnell'ın 3,5 yıllık çalışma süresinde hastane yönetimiyle ilgili yöntemler de değişmişti. Gelmesinden kısa süre önce Kent, Orden Brown'a hastanede çalıştığı sıra tanıdığı genç bir yöneticinin adını vermişti. Yönetim kurulu başkanı hemen uçağa atlamış, 2 gün sonra da iş anlaşmasını imzalatıp dönmüştü. Bir ay geçince de yaşlı hastane yöneticisi kendisini aşan işin ağırlığından kurtulmuş, yüklüce bir emekli maaşına hak kazanmış, Harry Tomaselli de yerine yerleşmişti. Şimdi hastanenin bütün idari bölümü Tomaselli'nin elinde canlanmış bulunmaktaydı. Kent O'Donnell'ın sağlık kurulunun başına getirilmesi 1 yılı buluyordu. Bu 3 eyalet hastanesinin başhekimliği demekti. O günden beri kendisi, Tomaselli ve Dr. Chandler büyük bir isabetle stajyer yetiştirme programını geliştirmişlerdi. İsteklerin sayısı gün geçtikçe artmaktaydı şimdi. Yapacak daha çok iş kalıyordu. O'Donnell tıbbın 3 temel çalışma alanını kapsayan uzun bir programın daha başında bulunduklarını biliyordu. Hasta bakımı, yeni eleman yetiştirme ve araştırma. Kendisi 42 yaşını bulmuştu. Birkaç ay sonra da 43'üne girecekti. Kalan çalışma yıllarının başladığı işi tamamlamaya yeteceğinden emin değildi. Ama iyi bir başlangıç yapılmıştı ve hiç olmazsa bu iç rahatlatıcıydı. 3,5 yıl önce Burlington ve LaGuardia arasında uçakta aldığı kararın isabetli olduğunu biliyordu. Şimdiki hastane yönetiminde de eksikler vardı tabii. Kaçınılmaz şeydi bu. Hiçbir büyük iş çabuk ve iyi sonuçlandırılamazdı. Eskilerden birkaçı değişikliklere karşı mücadeleye devam ediyor ve başlarında ilk günkü kadar inatçı bir Eustace Swain'in bulunduğu, hala görev başındaki eski yönetim kurulu üyeleri üzerinde büyük etkileri oluyordu. Belki de temelde iyi bir şey bu diyordu Kent O'Donnell kendi kendine. Genç adamlar bir takım büyük değişiklikleri çok çabuk yaparlar sözlerinde doğruluk payı olabilirdi. Ama bu grup ve büyük etkililiği yüzünden bazı durumlarda planları çok dikkatli yapmak gerekiyordu. O'Donnell bu durumu kabul etse bile hastanenin yeni görevlilerine kabul ettirmesi ara sıra güç oluyordu. Bill Rufus'la aralarında geçen konuşmadan sonra onu düşündüren de bu olmuştu. Patolojik anatomi laboratuvarı da eski düzenin kalelerinden biri olarak kalmıştı. Laboratuvarı kendi öz balıymış gibi yöneten Dr. Joe Pearson, hastanenin 32 yıllık doktoruydu. Yönetim kurulu üyelerinden birçoğunu çok yakından tanır, kurduğu dostluk ilişkilerini sürdürürdü. Eustace Swain'le de sık sık satranç oynarlardı. Joe Pearson yeteneksiz bir insan değildi. Çalışma hayatı da çok iyi geçmişti. Gençliğinde çalışkan bir araştırıcı olarak dikkati çekmiş ve Eyalet Patoloji Kurumu başkanlığını yapmıştı. Ama asıl önemli sorun da buydu zaten. Laboratuvarın işleri bir tek kişinin dizginleri zapt edemeyeceği kadar büyük önem kazanmıştı. O'Donnell da bu bölümü çalışma yöntemlerinde önemli değişiklikler yapmak gerektiğini seziyordu. Ancak bu değişiklik ne kadar istenirse istensin güçlük çekilmeden olmayacaktı. Hastanenin geliştirilmesi için acele para bulmak gerektiği göz önüne alınmalıydı. O'Donnell'la Joe Pearson arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Joe Pearson'ın Eustace Swain üzerindeki etkisi Orden Brown'ın gelecek sonbaharda sağlayacağı parayla ilgili planları ne ölçüde değiştirirdi? Swain'in yardıma katkısı büyük olacaktı. Bunu kaybetmek bile önemliydi. Ayrıca Swain'in diğer Burlingtonlular üzerindeki etkisi de önemliydi. Şu ya da bu yoldan ihtiyar diktatörün kısa vadeli tasarılarını kolaylaştırmak ya da yıkmak olanakları vardı. Havada kalan bunca şeyle Kent O'Donnell patoloji sorununu bir süre uyutabileceğini ummuştu. Ama Bill Rufus'un şikayeti konusunda harekete geçmesi gerekiyordu, hem de çok çabuk. Gözünü planlardan ayırdı. "Harry," dedi hastane yöneticisine, "korkarım Joe Pearson'la savaşa girmemiz gerekecek." Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.